Satır Arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarınız Bilal Çetin, Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu. Spikeriniz ben Bilal Çetin ve teknik yapımdaki arkadaşımız Cihan Aydoğan'la birlikte Ankara'dan selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Satır Arası programında bugün konuğumuz Yeni Şafak Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Hüseyin Likoğlu. Sayın Likoğlu hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyicilerimiz, soru, görüş ve önerileriniz için telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Çift 090 312 463 34 19, çift 090 312 463 34 21. Değerli dinleyiciler, Satır Arası programında bugün Türkiye ve dünya gündemindeki önemli gelişmeleri masaya yatıracağız. Anayasa değişikliği gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Referandumun ne zaman yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Hüseyin Likoğlu Ankara kulislerini çok iyi okuyan gazeteci arkadaşlarımızdan birisi ve Sayın Likoğlu'ndan anayasa değişikliği ilgili takvimin nasıl ilerleyeceğini öğrenmeye çalışacağız. Sayın Likoğlu, referandum süreci başladı ama daha henüz takvim netleşmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişiklik paketini ne zaman onaylayacağı bekleniyor. Sizin tahmininiz nedir? Referandum hangi tarihte yapılabilir?
Evet, öncelikle ben de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi anayasa gereği malum resmi gazetede yayınlandıktan sonraki ilk 60 gün içerisindeki ilk pazar günü referandum yapılabilir. Eğer bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın onaylayıp resmi gazetede yayınlaması söz konusu olmazsa 16 Nisan öne çıkıyor. Çünkü bugün imzalanmaması halinde, yarına kalması halinde 9 Nisan anayasal olarak belirtilen 60 günün süresinin dışında kalıyor. Bu bağlamda 16 Nisan ön plana çıkıyor. Zaten uzun zamandır 16 Nisan konuşulan bir tarihti. Sanıyorum Yüksek Seçim Kurulu ve siyasi partiler de kendilerini bu 16 Nisan'a göre ayarlattılar. Zaten biraz da gecikmesinin nedeni de 16 Nisan'a denk getirilmek istendiği yönünde bir takım bilgiler var. Bu anlamda 16 Nisan'da mecliste kabul edilen anayasa değişikliğinin referanduma sunulmasını bekliyoruz. Dolayısıyla 16 Nisan'da halk bu değişikliğe ne diyeceğini göreceğiz.
O zaman sizin bu sözlerinizden şu çıkıyor. Bazı medya organları ve bazı çevreler tarafından referandumun 23 Nisan'da yapılacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak bu iddiaların gerçek dışı olduğu sizin bu sözlerinizden anlaşılıyor.
Ya tabii birileri bunu bir rejim tartışması haline dönüştürmek istiyor. İşte bu rejim tartışmalarında 23 Nisan'da malum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi. Eğer biz 23 Nisan'da böyle bir referandum tarihi ortaya çıkarsa tam da rejim tartışmalarını yapanların amacına hizmet edecek bir spekülasyon. Dolayısıyla bu spekülasyona izin verilmeyeceği kanaati hakim. Ayrıca 23 Nisan'da yapılmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten en fazla 15 gün bekletmek gibi bir durum söz konusu. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta, daha doğrusu bu hafta içinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla resmi gazetede yayınlanacak ve referandum süreci başlamış
Peki,
olacak.
Peki 16 Nisan'da yapılmasının işte 2 Nisan telaffuz edilmişti, 9 Nisan telaffuz edilmişti. Anlaşılan 16 Nisan'da yapılacak. 16 Nisan'da yapılmasının nedeni zorlu kış şartları da söz konusu olabilir mi?
Yani yani kış şartları, iklim şartları göz önünde bulundurmuş olabilir. Ama benim onun ötesinde Yüksek Seçim Kurulu'nun talebi de söz konusu olabilir. Yüksek Seçim Kurulu hazırlıklarının tamamlaması açısından da bir durum söz konusu. Neticede referanduma gideceğiz. Gurbetçilerimiz ilk kez bir referandumda oy kullanacaklar. Daha önce 2010 referandumunda oy kullanamamışlardı. Normal, genel ve yerel seçimlerde oy kullanılmıştı yurt dışındaki seçmen.
Daha doğrusu bulundukları ülkelerde ve şehirlerde oy kullanamamışlardı.
Referandum için hiç oy kullanamamışlardı.
Evet. Yani gümrük kapılarında ve şeylerde kullanabiliyorlardı.
Gümrük kapıları tabii. Gümrük
peki şimdi onu da konuşalım sözü açılmışken. Yurt dışında nerelerde sandık kurulacak, bu konuda nasıl bir şey yapılacak, vatandaşlarımız nasıl oylarını kullanabilecek?
Şimdi biliyorsunuz yurt dışında normal seçimler için vatandaşların oy kullanılmasına ilişkin bir takım düzenlemeler yapılmıştı ama konuda ciddi sıkıntılar vardı. İnsanlar, gurbetçilerimiz, gerçi bu sözün söylenmesinden çok hoşlanmıyor gurbetçi ifadesi.
Avrupalı Türkler diyelim.
Onu. Avrupalı Türkler, Avrupa'da yaşayan ya da Türkiye'nin sınırları dışında yaşayan vatandaşlarımız.
Dünyadaki temsilcilerimiz diyelim ya da.
Bu bulundukları ülkelerde sandığa gitmekte ciddi zorluklar yaşıyorlardı. Şimdi ilk kez buna da bir kolaylık getirildi. Bulundukları bölgede, bulundukları eyalette, ilde, hangi ülkede yaşıyorlar ise eğer orada bir Türk temsilciliği varsa orada oylarını kullanabilecekler. 2014-2015'te yani 2014 Cumhurbaşkanı seçimleri, 2015'te genel seçimlerde yaşanan sıkıntıların yaşanmayacağı, işte saatlerce yol gidip oy kullanmak durumunda kalmayacaklar. En yakın temsilcilikte oy kullanabilecekler. Bu bağlamda referandumun böyle bir özelliği var. Bu konudaki adımı Yüksek Seçim Kurulu yeni atmıştı. Bu açıdan baktığımız zaman bir takım düzenlemelere ihtiyaç vardı Yüksek Seçim Kurulu'nun. Biraz zamana ihtiyaç vardı. Hem kış şartları, hem siyasi partilerin hazırlıkları, hem de Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırlıkları, bütün bunlar bir araya gelince 16 Nisan en makul tarih olarak karşımıza çıktı diyebiliriz.
Evet. Bir de bu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanmasına yönelik olarak kanun hükmünde kararnameyle de bir düzenleme yapılmıştı. Onu da hatırlatmakta fayda var. Nüfus kanununda yapılan değişiklikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız adres kayıtlarını bildirmek şartıyla oy kullanabilecekler. Kanun hükmünde kararnameyle yapılan bu düzenleme de önemli tabii. Yoksa bu düzenleme yapılmamış olsaydı 1 milyona yakın yurt dışında yaşayan vatandaşımız var ve onlar oy kullanamama durumuyla karşı karşıya kalacaktı. Ama şimdi onlar da oy kullanabilecek. Yurt dışında bildiğimiz kadarıyla 2.8 milyon seçmen vatandaşımız var.
15 Kasım seçimlerinde kayıtlı, işte tam bahsettiğiniz bu 1 milyon kayıtlı değildi. Kayıtlı olmadığı için oy kullanamamışlardı. 1 Kasım seçimlerinde 2 milyon 900 bin, 800 küsür bin kayıtlı seçmen vardı. Onların yaklaşık 1,5 milyona yakını bir sandığa gidebilmişti. Dediğimiz zorluklardan dolayı. Şimdi o 1 Kasım 2015'te kayıtlı olmayan bu 1 milyon kişinin de bulundukları adresi bildirme kaydıyla onlar da oy kullanabilecek. Yaklaşık 3 milyonun üzerinde, yani 3,5 milyona yakın bir yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kendilerine en yakın mercilerde oy kullanabilecekler. Bu bağlamda tabii hem referandumda ilk oy olması hasebiyle hem de bu tip kolaylıkların getirilmesi hasebiyle
yurt dışında
katılımın bir önceki seçimlere göre daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Düzenlemeler bunu gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, satır arası programındayız. Konuğumuz Yeni Şafak Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Hüseyin Likoğlu. Ben telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Çift 090 312 463 34 19 ve çift 090 312 463 34 21. Hüseyin Bey, anayasa değişikliği paketi referanduma gidecek. Partilerin tavırları da netleşmeye başladı. İsterseniz AK Parti'den başlayalım. AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte bu anayasa değişiklik paketini meclisten geçirdi. AK Parti bu referandum sürecinde nasıl bir referandum kampanyası yürütecek? Nasıl bir strateji izleyecek?
Şimdi tabii anayasa değişikliğinin ana mimarı şüphesiz AK Parti.
Evet.
Ve AK Parti'nin uzun süredir Türkiye'de iktidarda olduğu sürece baktığımız zaman hep bir anayasa değişikliği vaadinde bulunmuştu. Gerçi diğer siyasi partilerde de ağırlıklı olarak anayasa değişikliği vaadi ön plana çıkıyordu. Hı hı. Ama AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifinde hep yürütmeyi daha güçlü kılacak, istikrarı sağlayacak bir sistem vaadi vardı. İşte başkanlık sistemi ya da işte şu anda konuştuğumuz cumhurbaşkanlığı sistemi. Getirilen düzenlemelere baktığımız zaman AK Parti uzun zamandır dile getirdiği, hatta hiç unutmuyorum 2003 yılında o zaman Anayasa Komisyonu Başkanı olan Burhan Kuzu şöyle bir ifade kullanmıştı. Hadi bir seçimi daha kazandık. Hadi bir seçimi daha kazandık. Ondan sonra ne olacak? Böyle kendi esprili bir şekilde bu sistem sorununu gündeme getirmişti. Dolayısıyla AK Parti sistem sorunu konusunda uzun zamandır üzerinde çalışmaları olan, bu konuda deneyimleri olan bir siyasi parti ve bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin de desteğiyle, katkısıyla bu değişikliği meclisten geçirmiş durumda. AK Parti bunu anlatacak. Aslında yıllardır anlatıyor. Siyasi istikrar.
Peki bu referandum kampanyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meydanlara çıkacak mı? Referandumda aktif bir kampanya yürütecek mi?
Şimdi tabii bu soru kendisine birkaç kez soruldu. Ben zaten meydanlardayım demişti. Dolayısıyla her platformda özellikle hem başbakanlığı döneminde, yani siyasette daha aktif olduğu dönemde, daha sonra Cumhurbaşkanı olarak kendisine yönelik malum bir sürü eleştiriler vardı. İşte mevcut anayasa Cumhurbaşkanı'na inanılmaz derecede geniş yetkiler veriyor ve bu yetkiler ne yazık ki denetim dışı yetkiler, yargı dışı yetkiler. Bu bağlamda hem başbakanlığı döneminde hem Cumhurbaşkanı seçildikten sonra sistemdeki bu eksiklikleri, aksaklıkları defalarca dile getirmiş. Hı hı. Getirmeye devam ediyor. İşte bugün katıldığı çeşitli toplantılarda yine düşüncesini ifade etti. Meydanlarda olacak mı? Olacak gibi görünüyor. Çünkü hem
olmasına da bir engel yok zaten.
Olmasına bir engel yok. Çünkü hep dile getirdiği bir şey. Bu bir siyasi parti meselesi değil. Bu Türkiye'deki bir sistem meselesi. Yani siyasi partilerin bütün sözcüleri bu konuda söz söyleme hakkına sahip. Üniversitelerdeki çeşitli kademelerdeki bütün akademisyenler bu konuda söz söylemek. Biz gazeteciyiz, biz konuşuyoruz. Evet. Şimdi herkesin konuştuğu, tartıştığı bir meselede Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı üstelik bu konularda aktif siyaset yaptığı dönemde açıkça görüş bildirmiş, önerilerde bulunmuş bir ismin tabii ki meydanlarda olmasına şaşılacak bir durum yok. Bu bir sistem değişikliği, bir seçim değil, iktidar değişmeyecek, parlamentonun yapısı değişmeyecek vesaire şeyler olmayacak. Ne olacak? İşte başbakanlık sisteminden cumhurbaşkanlığı sistemine bir geçiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda hem başbakan olarak yaşadığı deneyimleri, karşılaştığı eksiklikleri, aksaklıkları, hem Cumhurbaşkanı olarak şu anda içinde bulunduğu durumu en iyi izah edecek isimlerden birisi. Bu alanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın meydanlarda olması, görüşünü dile getirmesine şaşılacak bir durum yok.
Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar çok dikkat çekiciydi ve çok da ilgi uyandırdı. Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Grup Toplantısı'nda tarihi konuşmalarından birini yaptı diyebiliriz. Bahçeli'nin verdiği mesajlara bakıldığı zaman bir MHP tabanına yönelik mesajları vardı. Bir de MHP dışından MHP'ye yön çizmek isteyenlere yönelik mesajları vardı. Nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Bahçeli'nin mesajlarını?
Şimdi şöyle, Milliyetçi Hareket Partisi bu sürecin en kritik yerinde duran bir siyasi hareket. Gerek meclisteki anayasa görüşmeleri sırasında, gerekse şu an referandum sürecinde. Şimdi MHP şöyle bir durumla karşı karşıya. Bir, anayasa değişikliğine hayır diyen çevreler, işte hayır %50'nin üzerine taşıyabilmek için en fazla odaklandıkları seçmen tabakası MHP'nin seçmen tabakası. Yani bu bir. İki, MHP işte 15 Temmuz öncesinde bir kalkışmayla karşılaştı. Aslında 15 Temmuz'da Türkiye bir kalkışmaya maruz kaldı ama 15 Temmuz'dan önce Bahçeli bir kalkışmaya maruz kaldı. MHP dolayısıyla MHP içerisinde mevcut yönetime, Bahçeli başta olmak üzere mevcut yönetime muhalefet eden bir anlayış var. Bu anlayışta açık bir şekilde partisinin istikameti aksinde siyasi çalışmalar, siyasi propaganda içinde olduğunu görüyoruz. Yani MHP dışındaki yapı MHP'nin seçmenine oynuyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'na muhalif parti içi isimler Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmenine oynuyor. Dolayısıyla bu anlamda MHP'nin seçmeni önemli. Şimdi eğer referandumdan hayır çıkması bir tarafa, yani hayır çıkması zaten mevcut MHP yönetimini ciddi bir şekilde etkileyecek. Evetlerin az olması bile Milliyetçi Hareket Partisi'nde yeni tartışmaları beraberinde getirecek. Nedir? İşte AK Parti'nin zaten %50 oyu vardı. %52 ile kabul edildiğini düşün. Evet çıktığını düşün. Demek ki MHP'lilerin %90'ı hayır demiş. Yani %50 AK Parti'nin oyu. İşte MHP'den sadece 1-2 puan oy geldi şeklinde Bahçeli'ye ve yönetimine işte bak siz evet dediniz ama seçmeniniz hayır dedi denecek. Bu bağlamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin referandum sürecinde evet oylarının ne kadar yüksek çıkmasına katkısı olursa parti yönetimi de o kadar rahatlamış olacak. Bu işin siyasi boyutu. Bugün Sayın Bahçeli'nin söylediği 4 temel esas vardı. İşte millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türk milletinin bekası için evet dedi.
Aslında bu sözleriyle bazı çevrelere de cevap vermiş oldu. Çünkü özellikle Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinden MHP'ye yönelik şöyle bir eleştiri vardı. Hangi menfaat karşılığında bu cumhurbaşkanlığı sistemine destek veriyorsunuz gibi eleştiriler vardı. Bahçeli bugünkü sözleriyle bu eleştirilere de cevap vermiş oldu.
Evet, bu 4 temel esas çok önemli. Yani şöyle bir kulis bilgisini de paylaşabilirim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 15 Temmuz'dan kısa bir süre sonra anayasa tartışmalarını yeniden gündeme getirince MHP'de önemli isimlerle meclis kulislerinde sohbet ederken işte Sayın Genel Başkan'ın açıklamalarını nasıl buldunuz diye sordular bana. Ben de ya işte 15 Temmuz'dan sonra AK Parti anayasa tartışmalarını askıya almıştı. Siz yani nereden icap etti, niye böyle bir çıkış yaptı Sayın Genel Başkan diye sorduğumda söylenen şuydu. Bugün tam da Sayın Bahçeli'nin söyledi. Bu 4 temel esas. Türkiye 15 Temmuz'la birlikte uluslararası anlamda ciddi bir saldırıyla, ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. İşte bu 15 Temmuz'u yapan terör örgütü FETÖ ve onun arkasındaki ellerin Türkiye'nin bekasına yönelik bir saldırı içinde oldukları, bir saldırı niyetinde oldukları, bu saldırı Türkiye'yi işgal açık hale getirme saldırısı oldu. Bütün bunlara bakıldığı zaman tamam 15 Temmuz milletin gücüyle bertaraf edildi ama bu tehditler ortadan kalkmadı. Bu tehditler var ve bu tehdit devam ediyor. İşte Türkiye böyle büyük bir tehditle karşı karşıya olduğu dönemde bir siyasi istikrarsızlık, bir siyasi kaos yaşamaması lazım. Dolayısıyla sistemini bir siyasi kaos yaşamayacak hale getirmek lazım şeklinde ifade etmişlerdi. İşte bundan 3-4 ay önce MHP'nin önemli isimlerinin söylediği bu olay bugün Bahçeli'nin grup toplantısında söylediği millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türk milletinin bekası için evet şeklinde karşımıza çıkıyor. MHP lideri Sayın Bahçeli ve onun arkadaşları Türkiye sisteminde bir kırılganlık olduğunu, bu kırılganlığın bu süreçte nüksetmesi halinde yakın tarihe baktığımız zaman işte 1991-2001 arasındaki siyasi çalkantılar, 12 Eylül öncesi siyasi çalkantılar, bütün bunlara baktığımız zaman zaten kırılgan bir sisteme sahibiz. Zor bir döneme giriyoruz. 15 Temmuz'u yapanlar emellerinden, amaçlarından vazgeçmediler. Saldırmaya devam edecekler. Dolayısıyla Türkiye bu saldırıları göğüsleyeceği dönemde bir kırılganlık, bir siyasi istikrarsızlık, bir siyasi kaos yaşamaması lazım. Bugün Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına bakınca aslında neye evet dediğini açıkça görebiliyoruz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arası devam ediyor.
Değerli dinleyiciler, satır arası programında konuğumuz Yeni Şafak Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Hüseyin Likoğlu. Telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Sayın Likoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını konuşuyorduk. Bugün yaptığı grup toplantısındaki açıklamalar bence çok önemli. Ve bundan sonra da çok tartışılacak açıklamalar. O grup konuşmasındaki açıklamalarından bir dikkat çeken açıklaması vardı. Senin de dikkatini çekmiştir. Doğu Perinçek ve Tayyip Erdoğan'la yan yana hangisiyle yan yana görünmek isterseniz diye sorarsanız dedi ki Tayyip Erdoğan'ı tercih ederim dedi.
Tereddütsüz
Tayyip Erdoğan'ı tercih ederim dedi ve bu da bence çok önemli bir mesajdı. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi tabanına yönelik önemli bir mesaj olarak düşünüyorum ben.
Evet, açıklamalarının en önemli boyutlarından birisi de Perinçek kıyaslamasıydı. Çünkü işte Perinçek'in yayın organlarına baktığımız zaman işte ülkücü harekete yönelik ağırlıklı yayınlar yapılıyor. İşte hatta Bahçeli bugün ifadesinde işte bize ülkücülüğü öğretmeye kalkanlar
bize ülkücülük dersi vermesinler
şeklinde açıklaması vardı. Dediğim gibi hayır cephesindeki siyasi hareketlerin tamamı işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmeni, ülkücü kesimin niyeti üzerinde bir takım propagandalar yapıyorlar. Şimdi birincisi evet Sayın Bahçeli bize ülkücülük dersi vermeye kalkmayın dedi. Bize milliyetçilik dersi vermeye kalkmayın dedi. Bu ikincisi tabii Perinçek grubuyla alakalı işte farklı iddialar var. İşte özellikle TSK'da güçlü olduklarına ilişkin ya da işte yargı camiası diğer bir güvenlik bürokrasisinde güçlü olduklarına ilişkin bir takım iddialar, söylentiler var. Belki o şeylere de bir cevap niteliği taşıyordu bugün Sayın Bahçeli'nin söyledikleri.
Sayın Likoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin de tavrını konuşacağız. Ancak dinleyicilerimizden gelen sorular var. Onları da sizlere yöneltmek istiyorum. Almanya'dan Remzi Derbent isimli dinleyicimiz soruyor. Diyor ki, referandumda evet çıkarsa anayasada yapılacak değişikliklerin 2019'da yürürlüğe gireceği söyleniyor. Doğru mu? Referandumda hayır çıkarsa ne yapılacak? Ülke kaldığı yerden devam mı edecek?
Evet, birinci soruda doğru. Bu sistem 2019 yılında yürürlüğe girecek. Eğer bir meclis bir erken seçim kararı almazsa 2019'a niye kaldı? Belki bu soru da sorulabilir. Hı hı. Şimdi bir sistem değişikliğine gidiyoruz. Bu sistem değişikliği ile beraber mevzuatımızda yasalarda, yasalar başta olmak üzere birçok değişikliğe gidilmesi lazım. Siyasi partiler yasasından, seçim kanunundan ve diğer hususlardan bir uyum sürecine ve süresine ihtiyacımız var. Dolayısıyla eğer referandumda evet çıkarsa 2019 yılına kadar bu uyum sürecindeki gerekli yasal düzenlemeler yapılacak ve 2019'da...
Ama şunu da hatırlatalım, bir maddesi var, o maddesi hemen yürürlüğe girecek biliyorsun.
Evet, doğru, o yürürlüğe girecek tek maddesi Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişkinin yeniden kurulabilecek olması ya da Cumhurbaşkanı partisiyle ilişki kurabilecek.
Partili Cumhurbaşkanı olması.
Partili ilişkin. Cumhurbaşkanı olabilecek. Dolayısıyla ama onun dışındaki bütün şeyler 2019'da yürürlüğe girecek.
Peki referandumda hayır çıkarsa ne yapılacak? Ülke kaldığı yerden devam mı edecek diye soruyor Remzi Derbent.
Evet, güzel bir soru. Aslında bu soru şöyle bir çağrışım da yapıyor. Şimdi Türkiye 7. referanduma gidecek.
Evet.
Ve Türkiye'nin ilk iki referandumu ilginçtir. Darbecilerin yaptığı referandumlar olmuştu. 1961 yılında 1960 darbesi ve akabinde yapılan 1961 anayasası ilk referandumdur Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde. O zaman da bir evet hayır vardı. Ama tam da bu soruya cevap şeklinde ya da tam da bu soruyu gerektiren hayır çıkarsa ne olacak belli olmayan bir referandumdu o zaman. Hı hı. İşte 1961 anayasası geldi. Evet mi hayır mı? Şimdi hayır derseniz ne olacak belli değil.
Evet.
Aynı şekilde 12 Eylül'de de ikinci referandum 12 Eylül'de yapıldı.
Anayasa referandumu.
Anayasa referandumu 1982. Orada da aynı şey vardı. Evet derseniz anayasa yürürlüğe girecek. Hayır derseniz ne olacak belli değil. Şimdi ama bu referandumda hayır derseniz ne olacak belli. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anayasası var ve o anayasa yürürlükte kalmaya devam edecek. Ve mevcut sistem aynen devam edecek.
Parlamenter sistem devam edecek.
Parlamenter sistem devam edecek. Ama siyasetten sonuçları olur mu? Tabii ki o ayrı bir şey. Siyasetten sonuçları olur. Yani,
peki ben Remzi Derbent Almanya'dan dinleyicimizin sorusuna şunu ekleyeyim. Referandumda hayır çıkarsa erken seçim gündeme gelir mi?
Şimdi dediğim gibi hayır çıkarsa sistemsel olarak bir şey olmaz. Evet. Yolumuza devam edeceğiz.
Aha.
Ama siyaseten tabii ki şeyleri etkileri olabilir. Yani bir erken seçim söz konusu olabilir. Gerek AK Parti'de gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir takım farklı sesler yükselebilir. Siyaseten çeşitli senaryolar üretilebilir. Ama sistemsel olarak herhangi bir sıkıntı olmaz. Aynı yolumuza devam ederiz.
Sayın Likoğlu, Münih'ten, Almanya Münih'ten Tahsin Bülbül isimli dinleyicimiz de diyor ki, anayasa değişikliğini destekliyorum Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren. Ama diyor 600 milletvekili çok değil mi? 200 yeter bence. Milletvekili maaşlarını düşünürsek 600 milletvekili çok değil mi diye düşüncesini ifade etmiş.
Şimdi çok güzel bir soru gerçekten. Birincisi şu. Nüfusa oranına baktığımız zaman 600 milletvekili demokratik ülkelerde 80 milyonluk bir ülkede 600 milletvekili çok değil. Yani nüfus orantısına baktığımız zaman birincisi bu. Ama bu 600 milletvekili şöyle bir şey daha beraberinde getiriyor. Muhalefetin ya da işte hayır diyenlerin iddiasına daha zayıf bir parlamento, hatta işte parlamento ortadan kalkıyor bile diyenler var. Dolayısıyla aslında daha güçlü bir parlamento. Şimdi niye sayısal olarak, yani niye 600 milletvekili fazla değil sorusuna. Şimdi parlamento mevcut sistemde daha farklı çalışacak. Yani daha doğrusu gerçek bir parlamenter sistemle karşılaşacağız. Niye? Çünkü mevcut sistemde parlamento diye bir şey aslında yok. Yürütmeyi elinde bulunduran çoğunluk parlamentoda da istediğini yapabiliyor. İşte istatistiklere baktığımız zaman kanunların neredeyse %98, yani değişiklik yapılan kanunların neredeyse %98'i hükümetten gelen tasarılarla yapılıyor. Şimdi yeni sistemde hükümetin, yürütmenin parlamento üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak. Parlamentoya bir kanun tasarısında teklifinde bulunmak gibi bir yetkisi olmayacak. Dolayısıyla yeni sistemde meclis tam bir yasama faaliyeti yapacak. Hı-hı. Tam bir denetim faaliyeti yapacak. Bu bağlamda sayının çok olması şöyle önemli. Hani işte Peygamber Efendimiz buyurduğu gibi ümmetim yanlışta ittifak etmez. Dolayısıyla 600 milletvekilinin tartışacağı ve karara bağlayacağı yasalar daha sağlıklı, evet, daha çoğulcu ve daha çok milleti temsil eden, milletin beklentileri temsil eden yasalar olacak. Bu bağlamda milletvekillerinin fazla olması yasaların daha sağlıklı, daha temsili olduklarını gösteriyor. Ücret konusuna gelince tabii bunlar tartışılır her zaman. Milletvekillerinin maaşları ya da meclisin harcamaları zaman zaman böyle tartışma konusu yapılır şeyler. Yani bunun yani yapılan görevin mahiyetine bakıldığı zaman bu ücretlerin çok tartışılması tarafları değilim doğrusu.
Değerli dinleyiciler, Satır Arası programında konuğumuz Yeni Şafak Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Hüseyin Likoğlu'ydu. Sayın Likoğlu, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, Satır Arası programının sonuna geldik. Program yapımcıları Bilal Çetin, Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşım Cihan Aydoğan'la birlikte Ankara'dan selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
Satır Arası.